Ayrım 22.
Memur gururla başını kaldırdı. Ben de öyle diyordum. Fakat matematikçe bunu anlatamazsınız ki. En nihayet ezbere dayanmıyor mu hepsi? Ezberlesin davaları, olur biter, mesele çizgide. Ezberim de biraz zayıftı. Tarihten hep ikmale kalırdım. Mühendis olacak adam tarih bilmese de olur derdim. Tarihleri, isimleri hep karıştırırdım. Ama tarihçiden geçer not alacaktım. Fakat o matematikçi yok mu? İki not vermedi. Düşman oldu bana. İki not yüzünden olmadı işte. Babam çok ısrar etti. Başka mektepte belge imtihanına girmemi istedi. Çocukluk işte, sözünü dinlemedim. Soğumuştum bir kere. İki not yüzünden asli maaşı yüksektir. Sık sık terfi edersin. İstemezsen memuriyeti, istifayı basarsın. Çık serbest çalış. İyi çizgi çizenler muhakkak diğerlerinin içinde temayüz ederler. Gözleri daldı. Turgut bir sigara daha ikram etti. Sigarayı bakmadan aldı. Fakat insan öyle mühendisler görüyor ki bunlar da nasıl mühendis çıkmış diye şaşıyor. İşte bizim müdür. Bir yazısı var, daktiloların canı çıkar sökünceye kadar. Üstelik doğru dürüst bir çizgi çizemez. Çağırır genç mühendisleri, teknik ressamları. Şöyle olacak, böyle olacak diye tarif eder. Bu mühendislik mi sanki? Belli etmeden üzerini karaladığı bir kağıdı aldım, sakladım. Çekmeceden bir kağıt çıkardı. Buyurun işte, siz de mühendissiniz. Böyle çizgi çizilir mi? Bir de umum müdürlüğünden bahsediliyor. Yolunda giden işler bile ne kadar uzar. Tozlu raflardan dosyalar indirilir. Yazılar tarih sırasına göre dizilmediğinden tek tek aramak gerekir. Yazı dosyasının içinde değildir. Başka dosyalara bakılır. Dosyada fazla kopya yoktur. Suret çıkarılır. Suret aslıyla karşılaştırılır. Siz okuyun, ben aslından bakayım. Suretin altına mühür ve imza aslının aynıdır, aslı gibidir. Götürün memura, paraf etsin. Getirin şefe, imza etsin. Dilekçeye kağıtlar eklenmeye başlar. Kağıtlar birbirine iğnelenir. Her memur kendi kağıdını eklemeden önce iğneyi çıkarır, yeni iğneyi başka bir yere takar. Kağıtlarda delik sayısı artmaya başlar. Bazı memurlar iğneyi çıkarmayı üşenir. Kendi kağıdını ayrı bir iğneyle takar. İğne sayısı artmaya başlar. Bir başkası kağıtlar kabardı der, bir ataş takar. Her memur bir paraf, bir damga, bir tarihle kağıtları süsler. Kağıdın ön tarafı dolar, arkasına geçilir. Her sayfa taklidi imkansız bir kompozisyon olur. Daktilo harfleri, kırmızı damgalar, mor damgalar, siyah damgalar, mühürle basılmış tarihler, elle atılmış tarihler, yeşil kalemle imzalar, sabit kalemle paraflar, tarih ve numara kaşeleri, sağda solda altta üstte yatay, çapraz havale yazıları, mütalalar, soru işaretleri, altı kırmızı kalemle çizilmiş satırlar. Gerçek bir sanat eseri. Toplu bir sanatçı kalabalığının ürünü, kolektif sanat. Muhasebeye kayıt, personel, teknik büroya gereğinin yapılması, mühendis Asım Önal, tahakkuk, eski evrakın eklenmesi, teknik büroya sureti eklidir, özü muhasebe kayıtları hakkında bir nüshasını elden aldım, imza müteahhit namına Turgut Özben. İsminizi de üstüne okunaklı yazın kardeşim. Oraya değil canım, buraya. Neyse, öyle de olur. Bugünün tarihini de atın. Tamam. Şimdi aşağı götürün, kaydettirin. Şu kağıdın üstüne numarasını yazsınlar. Bana getirin. Şefe paraf ettirelim. Müdür imzalasın. Tamam. Öğleye yetişir mi dersiniz? Sanmam. Şef paraf etse bile müdür yemeğe çıkmıştır. Siz en iyisi öğleden sonra gelin. Daha rahat olur. Bugün biter mi dersiniz? Akşam için trene bilet almıştım da. Vallahi orasını bilmem. Biter ama ne kaldı ki? Siz öğleden sonra erken gelin, hemen bitirelim. Yok, gelmeyin. Müdür üçten önce uğramaz. Siz gene bir gelin. Bakarsınız erken gelir. Biraz kalır sonra çıkar. Belki imzaya siz götürürsünüz. Ben 1:30'da geleyim. Gelin gelin. Müdür bu hiç bilinmez değil mi? Bilinmez. Dün öğleden sonra hiç uğramadı mesela. Yapmayın. Çocuğunu doktora götürmüş. Ya bugün de gelmezse? Yok, 2 gün arka arkaya yapmaz. Ama gene de belli olmaz değil mi? Evet, belli olmaz. Müdür muavin imzalasa, imzalamaz. Geçen gün böyle bir evrakı imzaladı diye mesele çıktı. Şimdi hangi yazıyı götürseniz ben karışmam, müdür imzalasın diyor. Muavin ne iş yapıyor peki? 25 yılını doldurmuş, emekliliğini bekliyor. Neyse, hayırlı olsun. Hayırlısı neyse olsun. Güle güle. Öğleden sonra gittiği zaman sizin işiniz tamam. Buyurun yazıyı dediler. Allah'ın hikmeti ne denir? Yazıyı evrak çantasının içine itinayla yerleştirdi. Bu işte emeği geçenlere kısaca teşekkür ettikten sonra ağır ve emin adımlarla daireden çıktı. Dışarıda güneş vardı. Dışarıda hareket, canlılık vardı. Gözleri kamaştı. Elini gözlerine siper etti. Ulus meydanındaki heykel gibi. Neden bana bu şarkılardan bahsetmedi? Dairenin etkisiyle kamburlaşan sırtını düzeltti. Bu kalemun. İnsan da kişiliğini 24 saat kullanamaz bir günde. Eskir. Süleyman Kargı'ya telefon etsem mi? Tam karşıya geçerken telefon etmekten vazgeçti. Bir otomobil önünde fren yaptı. Şoför ters ters baktı. Yapacak bir iş yoktu. Yürümeye karar verdi. Yollar kalabalık değil. Geniş yaya kaldırımında kimseler yok. Öyle sıcağı. Benim şehrimde yollardan insan selleri akar. Burada herkes işinde gücünde. Bu şehir gündüzleri nefes almıyor. Bütün kahveler boş. Bir gazete aldım. Yolun ortasında durup başlıkları gözden geçirdi. Bir araç hızla geçti yanından. Kaldırıma çıkalım. Canı sıkıldı hemen gazeteden. Katlayıp çantasına koydu. Yürümeye devam etti. Binalar, binalar. Yetmiyormuş gibi bir de yenilerini yapıyorlar. Türk'ün parası olunca binaya gidermiş. Başka neye gider? Aklına aynı mısra takıldı. Şarkısı yarıda kaldı. Aklı da karıda kaldı. Sonu da aklı da kalmadı. Yavaş yürüyen bir adam çarptı. Kibar bir adammış, özür diledi. Türk'ün aklı ne zaman gelir? Güven anıtını geçti, durdu, geriye döndü, parka girdi. Çocuklar yok, öğle uykusundalar. Serseriler dinleniyor. Heykellere baktım. Türk'e benzemiyorlar. Ne duruşları benziyor ne de suratları. Kenan aklına geldi, gülümsedi. Alman Japonuna benziyorlar. Biri övünüyor, biri güveniyor, biri de çalışıyor. Şuraya bir kuş konmuş, biri tutmuş. Burada oturup düşünemem. Ortam uygun değil. Düşünen heykel yok. Parktan çıktım. Nedir bu Selim'in başına gelenler? Alaman Japon'u bile bunca hilesiyle çıkamaz işin içinden. Metin'e gitsem? Olmaz. Selim'in dediğine göre milli emniyettenmiş. Zavallı saf çocuk. Peki ne yapsaydı? Yüzüne, gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorsun mu deseydi? Kimsenin gözlerine uzun süre bakamazdı. Yıllarca katlanmış yalanlarını. Yanından da ayrılamamış. Yalanını yüzüne vurmak gibi bir davranış olur diye korkmuş. Izdırap çekmeyi daha kolay bulmuş. Kavramak zor, söyleyememek. Anlayamadığım bir yönüydü. Selim de anlatmayı denemedi. Neden derdim, çırpınırdım. Neden söyleyemedin? Daha başka olayları da söyleyemedi. Aman derdi, canımı sıkma, sen anlayamazsın. Söyleyemediklerini içinde götürdü. Bir adama daha çarptı. Düşünmek yürüme içgüdüsüne engel oluyor. Bütün çarptığım adamlar birleşip bana cephe alırsa... Alman Japonları yürürken kimseye çarpmazmış. Çünkü yürümek ve düşünmek onlarda yan yana giden iki özellikmiş. Ben Almanları böyle mi savunuyorum diye tepinirdi Kenan olsaydı. Beni gülünç duruma sokuyorsunuz diye tepinirdi. Selim söze karışır. Bu Almanların her işi sağlam. Dün akşam bir Alman filmine gittim. Çok kötüydü ama kopmadı. Kenan da gülerdi bu kere. Namussuzlar derdi. Allah insanı sizin elinize düşürmesin. Hep böyle gülebilirdik Selim. Hayat bir oyun değil miydi bizim için? Gelseydin bana, durum vaziyetlerini anlatsaydın. Hep birlikte bir çare bulurduk. Kızıl komünist değiliz ya, halden anlardık. Birbirimizin dilini bilirdik. Kenan duymuş mudur olayı? Duymuşsa bir süre kendine gelememiştir. Görünüşe bakma. Alman Japonu gibi sağlam değildir, içi zayıftır. Anarşist değil ya, elbet üzülmüştür. Polis hafiyesi Metin. Milli emniyet mensubu liseli. Bat dünya, bat. Bir kadının ayağına bastı. Artık özür dilemek gerek. Bir vitrinin önünde dursam diye homurdandı içinden. İnsanların ayaklarını benden kurtarmaya çalışmalıyım. Durdu. Metin'i bir divana yatırmışlar, pencereyi açmışlar. Kıvranıyor. Nefes alamıyorum, ölüyorum. Yalan. Selim öldü. Sen yaşıyorsun. Doğan gülüyor kimseye belli etmeden. Selim anlıyor, gene de çaresiz. Neden? Metin çırpınıyor. Selim'i görmek istiyorum son defa. Selim karışık duygular içinde. Metin'in yanına oturuyor, yakasının düğmesini çözüyor. Ölüyorum diyor Metin. Onu sana emanet ediyorum. Milli emniyette çalıştığımı kimse bilmemeli. Neden anlattın bu hikayeyi bana Selim? Öfkeyle başını kaldırdı. Yanında duran bir kadın hayretle ona bakıyordu. Allah kahretsin. Kadın eşyası satan bir dükkanın önünde durmuşum. Hızlı adımlarla uzaklaştı. Yolun kenarında toprak kazan bir amele saati sordu. Cevap vermedi. Kenan olsaydı şimdi bir durum muhakemesi yapardık. Kenan'ı düşünmek biraz hızını kesti. Durdu, terlediğini fark etti. Önüne ilk gelen salonumuz vardır'a girdi. Aşağıda oturdu, salona çıkmadı. Garson belini dayadığı masadan hafifçe yaylanarak doğruldu. Taşralı garsonlar. İnsanın içi kapanıyor. Etrafta sinirlenecek ne kadar çok şey var. Önce sinekler, sonra öğle sıcağında güneş. Yakar Allah diyeyü. Bir bu eksikti. Bir de mısralar takılsın aklıma. Buyurun beyim, Kenan istiyorum. Beni ancak o serinletebilir. Ulan biz herkesten başkaydık be. Bizde hayal gücü vardı. Bizde soyutlama gücü vardı. Peki senin de onlar gibi akademili kızların peşinden koştuğun yalan mı? Doğru. Somurttu. Kenan, şimdi bunu karıştırma. Alman Japonluğundan başlarım senin. Dur dinle. Kenancığım, mesele ciddi. Ben rahatsızım. Bir dahiliyeciye görün. Bak Kenan, farz et ki bütün takım toplanmışız. Eski günlerde olduğu gibi. Selim, Güner, Kayhan filan hep birlikte. Yoklamada imzalarımızı atıp soluğu kandinde almışız. Fıkra anlatmaktan da sıkıldık. Zeytin çekirdeklerini önlerindeki kağıda tüküren ya da helvalarının üstüne limon sıkan çocukları mı seyredeceğiz karşı masalardaki? Senin miden bulanır, bakamazsın zaten. Ciddi meseleler konuşacağız. Amerikan savaş filmlerindeki Alman tank birlikleri neden hep yenilgiye uğruyor? Newton mu daha büyük, Gauss mu? Böyle önemli bir meseleden bahsedeceğiz. Bu Selim'in durumu ne olacak Kenan? Kendi bilir. Ben ona söyledim o gün. Sen de 9 numaradaki kıza gel diye, dinlemedi. Her hafta aynı kıza gidersen diğerlerinden farklı muamele eder sana dedim. Mutluluk hapı alacağını bunu al dedim. Yeter Kenan. Kentin şakalarının vahşeti ortaçağ mezalimini de geçti, susun. Garson koştu. Bir şey mi istediniz? Kendine geldim. Beğenmedim bu Kenan'ı. Alın götürün. Bir dondurma daha ısmarladım. Bu çocuğun bütün hayatını bilmiyoruz Kenan. Bizimle yaşamadığı bir yönü var hayatının. Kimseyle yaşamadığı bir yönü. Yalnız bilemiyoruz niye yaşayamadığını. Kimlerle yaşayamadıysa onları bulmalı. Yanılıyorsunuz aziz dostum Doktor Watson. Kendisi içine dönük bir insandı. Hiç parmak izi bırakmış olduğunu sanmıyorum. Mr. Holmes yanılıyorlar. İz bırakmayan bir suçlu kriminoloji tarihinde görülmemiştir. Deniliyor ki birçok insanın kanına girmiş olan Kafka bile bütün evrakını yakamamış. Biliyorsunuz sayın üstad, acele etmemek gerekir. Zamana bırakın. Ne korkunç söz. Bir daha söylediğini işitmeyeyim Watson. Fakat haklı olabilirsin azizim. Bütün meseleleri bu uşak ruhlu herifin çözmesini, hiç olmazsa çözmeye kalkışmasına da içerlemiyor değilim. Yalnız kediler ölecekleri zaman bir iz bırakmadan kaybolurlar. Dostumuz hiçbir şekilde evcil bir hayvan olarak düşünülemeyeceğine göre gerçekten bu bir hareket noktası olabilir. Onunla yaşayanları kimden öğrenebilirim? Önce bütün şüpheli kişileri baştan gözden geçirmeliyim. Evinde bir arama yapın. Derler ki ruh bozuklukları insanı son derece kurnaz yaparmış. Yani deliler, bizden akıllı mı Watson? Adımı çamaşır suyu markası gibi telaffuz etmemenizi rica edeceğim Mr. Holmes. İntihar bir akıl hastalığıdır ve ancak bir akıl hastasının körleşmiş duygularının sağladığı soğukkanlılıkla başarılabilir. Muhakkak bir iz bırakmıştır. Aksine ihtimal vermiyorum. Yalnız bunu çok akıllıca, kurnazca yapmıştır. Manyakça bir zevk almıştır bunu yaparken de. Saçma. Selim'in böyle bir aptallık yapacağını sanmıyorum. Kimseye zararı dokunmayan soyut bir kötülüğü ben büyük ve mustarip bir ruhun iç çekmesi olarak kabul ediyorum. Psikoloji ile kriminolojiyi birbirine karıştırıyorsun Watson. İlmin sonu yoktur. Ukalalık etme Kenan. Garson, bu ne biçim Kenan? Gerçekten evinde bir şeyler bulabilir miyim? Sakın bir arama yaptığım söylenemez ilk gidişimde. Birden orada olmak istedi. Bir an önce dönmeliyim. Daha öleli bir ay bile olmadı. Belki de ölmedi. Onu göremiyorum o kadar. Diyelim ki Afrika'ya gitti. Uzak bir ülkeye. Ülkede bir iç savaş var. Bütün haber alma imkanları ortadan kalkmış. Yollar kapanmış. Bütün bunları hayatın cilvesi diye kabul edeceğimi sananlar aldanıyorlar. Ben giydiğim karaları bir daha çıkarmayacağım. Metin'in yanında hissettiğim aşağılık duygulara bir daha kapılmayacağım. En önemsiz belirtilerden yararlanacağım. Sonunda cehenneme bile gitmek olsa durmayacağım. Sağlığında erkek olan biri, ihtiyatla davranacağım. Esrarını kapatmış, beni dışarıda bırakmış. Yurdumuzun semalarında ağır bir hava esiyor Olrik. Bu lanet hepimize bulaşacak, bunu hissediyorum. Elini alnına götürdü. Biriken terler eline bulaştı. Baş ağrımaya başladı. Hayallerle boğuşuyorum diye söylendi. Gün ışığına çıkarıp toz edeceğim onları. Gömleğinin üstteki düğmesini çözdü, kravatını gevşetti. Bir sigara yaktı. Dumanları burnundan çıkardı. Yüksek matematik imtihanından önce de böyle olmuştum. Bu sıcakta vaktimi nasıl geçirdiğimi söylesem inanmazlar. Bu ikinci sınıf postanede oturmuş boş hayaller kuruyorum. İkinci sınıf hayaller. Daha nasıl düşünüleceğini bilmiyorum. Selim'in Fransa'da uzun yıllar kalmış bir arkadaşı vardı. Memlekete dönünce bir de ne görsün. Kimse düşünmesini bilmiyor, düşündüğünü sanıyor. Orada felsefe tahsil etmişti. İki çeşit düşünmekten bahsediyordu. İnsanın aklına bir takım kelimeler gelmesi başka, düşünmek başka. Sayıları, notasyonları bilmekle matematikçi geçinebilir misin? Biz de felsefe okuduk lisede. Ranke tarihi buldu, Wundt da psikolojiyi. Hayır, kurdu. İnsanlar daha önce psikolojiyi bilmiyorlardı. Wundt da bir gün yolda giderken, her şeyi basite indirgemekle aslında işin kolayına kaçıyoruz Kenan. Meselelerden kaçıyoruz. İkinci sınıf pastanelerde başını ellerinin arasına almakla, burnunu karıştıran garsona kızmakla hiçbir meselenin üstesinden gelemezsin. Ağır kayıplara uğruyoruz Kenan. En yakın arkadaşlarımızdan olduk, açıklayamıyoruz. Oblomov gibi geviş getiriyoruz hayallerle. Felsefeci arkadaşı da istemiyorum. Bonjour Lorient bir diploma alıp gelmiştir. Fransızca da bilmez. İmtihana başkası girmiş diyorlar onun yerine. Hayır demiyorlar. Ne olur Turgutcuğum Özben, bırak artık bunları. Sen adam olmayacak mısın? Olacağım. Birden gerçeği bütün çıplaklığıyla göreceğim. Matematik imtihanından önce de böyle olmuştum. Asistan soruları yazdırdı. Hiçbirini bilmiyormuşum gibi geldi bana. Sanki önceden hiç duymamışım. Kağıda öyle bakıyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Tereddütler içindeyim. Kimse de yardım etmiyor. Asistan başıma dikildi. Benden iki satır fazla bilmenin gururu içinde. Oysa Gauss'un yanında benim gibi o da bir hiç. Farkında değil. Ne yapıyorsun dedi. Düşünüyorum dedim. Düşünmekte geç kaldın dedi. Daha önce düşünecektin. Sorulara bakıyorum. Başım ağrıdan çatlıyor. Bugünkü gibi. Birden gördüm. Gerçekten gördüm. Gauss'un sezişinin yanında milyonda bir. Ama gene de seziş. Matematiksel seziş. Tatlı bir duygudur. Harfler, sayılar direnmeyi bırakır. Elinin altında onları istediğin yöne çevirirsin. Direksiyon kursundaki gibi. İsteğiniz verilecek demiş. Kimleri kastediyor acaba? Tutunamayanları mı? Tutunamayanlar sözüyle tam ne demek istedi? Her şeyi söylemekten gene korktu galiba. Alay olsun diye yazdı. Alay da bir yerde bitiyor. Nerede bitiyor? Kim bilebilir? Sezilebilir belki. Sezgi mi? Kalçalarını hafifçe kaldırarak oturduğu yere yapışan pantolonunu sandalyeden ayırdı. Altında kısa bir süre bir hava akımı dolaştı. Terli parmaklarının arasında sigara ıslanmış kağıdı da almıştı. Yeni bir sigara yaktı. Kendini fark etmenin sevinci kapladı içini. Ellerini, bacaklarını, sırtını yerinde hissetti, rahatladı. Var olduğunu duydu, serinledi. Hayatında ilk defa başka bir insan olma özlemini duydu. Hiç bilmediği bir içkinin susuzluğu gibi bir duygu. Değişebilmek, kendini bile tanıyamayacağı yeni bir varlık olmak. Bütün canlıların olağanca güçleriyle karşı koydukları bir değişim, bir başkalaşım. Korkutucu ve aynı zamanda çekici bir eğilim. Hücreler bütün güçleriyle dış etkenlere karşı koyar ve vücuda girmek isteyen yabancı unsurları dışarı atmaya çalışırken değişebileceğini, onların bu kör inadını yenebileceğini düşünmek insan için ne kadar zordu. Değişmek, kendine yabancılaşmak demekti. Dişimdeki küçük bir oyuğun içine giren bir yemek artığına dilim ne kadar şiddetle saldırıyor, o küçük oyuğa giremeyeceğini bildiği halde bütün yumuşaklığıyla kendini katı duvarlara vuruyor. Barınamazsın o kavukta yabancı diyor. Tükürük bezleri o küçük parçayı eritmek, boğmak için teller akıtıyor. Dil bir yılan gibi tekrar saldırıyor. Küçük bir gedik bulup dalmaya çalışıyor. Boğazım yutkunuyor. Büyük anaforlar yaratıp yutmak istiyor bu bilinçsiz küçük parçayı. Hepsi el birliğiyle uğraşıyorlar. Kendilerini harap ediyorlar. Dilin ucu parçalanıyor, boğaz kuruyor. Amaç canlının bütünlüğünü korumak, değişmesini önlemek. Yeni olan her şeye isyan ediyor vücut. Dünyanın en rahat yatağında ile yattığı gece uyuyamıyor. Beyin vücudun o korkunç diktatörü de tutucu bir derebeyi aslında. Gene de vücut kadar geleneklerine bağlı değil. Bazen vücudu yeni maceralara, bilinmeyen yaşantılara sürüklemek istiyor ve cahil hücrelerin kör başkaldırmasıyla karşılaşıyor. Emirlerini dinlemiyorlar yöneticinin, ayaklanıyorlar. Vücudum isyan ediyor. Ellerine baktı. Onları düşmanca gözlerle süzdü. Bir süre bakıştılar. Sonra göz kapakları da karşı tarafa takıldı, yavaş yavaş kapandılar. Turgut silkindi, gözlerini açtı. Uyuşukluğunu üzerinden atmak için bir hareket yaptı. Bir sigara daha yaktı. Kendimi bırakmalıyım diye söylendi. Direnmekten vazgeçmeliyim. Yaşamalıyım ve görmeliyim. Bilmediğim bu ülkeye yolculuktan korkmamalıyım. Kimsenin ilgilenmediği bu silik insanların dünyasına girmeliyim. Selim'in yolculuğu yarıda kaldı, aklı da. Benim ne işim var onların arasında? Olur mu Selim? Ben onları ne yapayım? Onlar beni ne yapsınlar? Öyle deme Turgut. Seni görünce nasıl sevinirler bilemezsin. Benden de selam söylersin. Kusura bakmayın, işi çıktı gelemedi dersin. Onlar anlarlar. Rüya gibidir Turgut. Aklında karşı koymazsan birdenbire bir kapının önünde bulursun kendini. Hepsi kapının önüne birikmişler, seni bekliyorlar. Onlar seni istiyorlar Selim. Tutunamayanlar prensini istiyorlar. Öyle anlatmadık mı kerhanede? Sen anlattın Turgut. Kapının önünde fazla durma. Hemen içeri gir Turgutcuğum Özmen. Onların kahramanı sensin. Bir kahraman bekliyorlardı yüzyıllardır. Kendileri gibi olmayan, gene de onları anlayan bir masal kahramanı. Gir içeri. Bekletme zavallıları canım kardeşim. Onlar kendi mantıklarıyla senin gelişinin nedenlerini anlattılar sana. Dinledikçe hak vereceksin onlara. O kapının önüne sürüklenmenin nasıl kaçınılmaz bir kader olduğunu anlayacaksın. İlk şaşkınlığından utanacaksın. Rüyada da öyle değil midir? Bırak kendini. Rüyada yaşamaktan güzel ne var ki? Dilediğin insanları da yanına alırsın. Dairedeki mühendis olmak isteyen memur gibi. Maceranı yaşa canım kardeşim. Bütün acılarını senin gibi kahraman bir savaşçıya anlatmak istiyorlar. Birbirlerine anlatacak sözleri kalmamıştı. Seni milletvekili seçtiler oy birliğiyle. Onları temsil etme yetkisini aldın artık. Düşün, önüne ne fırsat çıkıyor. İstediğin kadar oynayabilirsin artık. Çekinmeden istediğini söyleyebilirsin. Her şey nasıl isterseniz öyle olur. Zaman kavramını silersiniz. İstediğiniz çağdaki insanlarla birlikte yaşarsınız. Kimse kapıdan çevirmez sizleri. Bütün olumsuzlukları kaldırırsınız ortadan. Bütün maceraların sonunu istediğiniz gibi bitirirsiniz. Kimse engel olamaz size. İsterseniz dünya nimetlerini tadarsınız sonuna kadar, isterseniz manastıra çekilirsiniz hep birlikte kadınlı erkekli. İsterseniz ikisini de birlikte yaşarsınız. Bir yandan en güzel şarapları yaparsınız dağlarda keşişler gibi, bir yandan şehirlere götürüp içersiniz o şarapları en karanlık meyhanelerde Dostoyevski ile birlikte. Çocuklarınız doğar, kadınlar yorulmadan, karınlarında taşımadan doğururlar onları. Kanunlar çıkarırsınız benim açıklamalarımda olduğu gibi. Herkese her şeyi yaparsınız kimseye danışmadan ve anayasaya uygunluğuna bakmadan. Zorlamadan uyulacak kanunlar yaparsınız. Dairedeki memuru mühendis yaparsınız. İçinizde hiçbir acılık birikmez. Ne bırakılmış olmanın, ne anlaşılmamanın, ne yaşamamanın, ne de baştan yaşayamamanın acısı düzeninizi bozmaz. Düşünmeden kapılırsınız olaylara. Sonu ne olacak diye korkmazsınız. Sonu yoktur ki. Sonu gelmez şövalye romanları gibidir bu yaşantı. En zor anlarda daima açık bir kapı bulunur girip saklanacak. Ne gördün bütün kapıların birer birer kapandığı bu dünyada? Hangi kusurunu düzeltmene fırsat verdiler? Son durağa gelmeden yolculuğun bitmek üzere olduğunu haber verdiler mi sana? Birdenbire buraya kadar dediler. Oysa bilseydin nasıl dikkatle bakardın istasyonlara. Pencereden görünen hiçbir ağacı, hiçbir gökyüzü parçasını kaçırmazdın. Bütün sularda gölgeni seyrederdin. Üstelik daha önce haber vermiştik derler onlar. Her şeyin bir sonu olduğunu genel olarak belirtmiştik. Yaşarken eskidiğini ve eskittiğini söylemiştik. Sevginin ölümünü her pazar çanlar çalarak ilan etmiştik. İşte onların kanunları böyle. Bizimkilere benzeyebilir mi hiç? Şehrin duvarlarına sırayla 3 kere ilan asıyorlar. Sevginize dikkat. 4. ilan ve sevgiyi kaldırıveriyorlar. Onlarla başa çıkılmaz Turgut. Ben çıkabildim mi? Bilincin uyarmasın seni. Dikkat et Turgutcuğum. Bu güzel hayalleri, şekilleri kaybetmesin bilincin. Kurtar kendini onun baskısından. Rüyadan gerçeğe geçmenin acılarını yaşama. Ne olur Turgut uyanma sakın. Ne olur uyanma. Ne olur, ne olur silme. Burnuna konan bir sinek uyandırdı Turgut'u. Çevresine baktı. Nerede olduğunu hatırlayamadı. Sabah mıydı? Masaları gördü, gözlerini kapadı. Nerede olduğunu buldu önce. Saatine baktı. Güneş var ve 3:30. Öğleden sonra olmalı. Uyandım Selim. Kendimle biraz yalnız kalmalıyım. Kendimi karşıma alıp öğüt vermeliyim. Bilmediğim bir maceraya atılıyorum çünkü. Kuvvetlerimi gözden geçirmeliyim. Ellerini inceledi. Parmaklarını oynatarak eller hünerlidir. Yumruğunu sıktı. Kuvvetli eller. Başarır mıyız dersin Olrik? Kollarını sandalyenin iki yanına dayayarak gerindi. Daha vaktim var, daha vaktim var diye söylendi. Vaktim de var, içim de var. Bütün kuvvetimle mi atılacağım maceraya? Onu bile koruyamayacak mıyım? Onu, o şeyi. Kimsenin bilmediği bir parça. Tarifi güç, gene de varlığını çok iyi bildiği şey. Onu da tehlikeye atacak mıydı? Bütün Turgut hiçbir zaman teslim etmemişti. Hiçbir zaman. Onu kendine saklamıştı. Değerini yalnız Turgut'un bildiği bir şey. Başkaları da birçok şeyler saklar insanlardan. Gene de bir şey kalmaz kendilerine. Bu şey öyle değildi. Anlatılsaydı değeri kalmazdı ki. Bu nedenle anlatılamazdı. Bu şeyi birine verseniz de farkında olmaz aslında. İnsan uzun uzun anlatsa, onun kendine güven verdiğini söylese merak ederler belki. Fakat görünce bir şeye benzetemezler muhakkak. Bu muydu derler o şey. Verdiğiyle kalır insan. Ezer, buruşturur, yere atarlar. Bazı ukalalar da Latince isimler takarlar bu şeye. Tarifler, benzetmeler. Ben ne dediğimi biliyorum. Benim Turgut Özben'in özbenliği. Kelime oyunu yapıyorum, oyuna getiriyorum, kendimi ele vermiyorum. Evlendiği gece de onu kendine sakladı. Nermin'e anlatmak zordu. Anlatılabilecek gibi başlamamıştı ilişkileri. Selim kadın olsaydı belki anlardı.